Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Barry Lewis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın bakalım aşağıdan periskopçular. Ben de sosyal medyadan Twitter üzerinden yapayım. Davet edeyim herkesi. Gelsinler konuşalım. Bugün bir yolculuk var. Otobüs yolculuğu. Bütün ülkenin dolandırılmak üzere çıkartıldığı bir yolculuk bu. Aslında hikayeyi hepiniz son derece iyi biliyorsunuz ama ya sabah bir arama yaptım kendimce. Gerçekten midem bulandı. Canım acıdı. Sizden de rica edeceğim birazdan zaten yapmanızı ama 1980 yılında Ertem Eğilmez'in çektiği bir film var. Banker Bilo. Çok ünlü bir film biliyorsunuz. Dolandırılmalara doyamayan bir adam. Dolandırıcılıkla toplum içinde yükselmiş başka bir adam. Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerinde olduğu bu filmde. Ama bununla birlikte bir yandan da dolandırmanın farklı metotlarını anlatan bir film. Ertem Eğilmez büyük usta. Bu filmi yaptıktan sonra aslında pek çok insana bir anlamıyla da ilham olmuş. Doğrusunu isterseniz daha önce bununla ilgili çekilmiş hani o İsveç'te geçen meşhur hikayesi İsveç'te geçen meşhur otobüs filmi de var ama burada anlatılan hikaye çok daha farklı olduğu için yayından önce yaptığım arama bununla alakalı değildi aslında. Şeytan dürttü. Dedim ki ya gazetecilikte çok böyle klasik olmuş şeylerden bir tanesidir bu. Bir olayla ilgili bir film yapılmışsa eğer, ondan sonra yaşanan her şey o filme öykünerek adlandırılır. Yani Banker Bilo filmi gerçek oldu sözü kaç yüz kez acaba doğrulanmıştır diye. Sizden de rica ediyorum, girin Google'a yapın aynı şeyi. Banker Bilo filmi gerçek oldu. Otobüs, Banker Bilo otobüs gerçek yazın. Benim sayabildiğim 16-17 tane sadece olaya şahit oldum ben. Adana'da var, Konya'da var, Tokat'ta var. Benzer olaylar o kadar çok olmuş ki. Yapılan hikaye şu, çalışmak üzere bir grup insana diyorsun ki seni yurt dışına götüreceğim. Otobüse bindiriyorsun ya da kapalı bir kamyon kasasına kapatıyorsun. Yapıştırıp götürüyorsun bunları. Dağın başında bırakıp diyorsun ki aha geldik. Bundan sonrasını yürüyeceksin. Paralarını da alıyorsun, canlarını da sıkıyorsun ama bırakıyorsun ortada. Nereden geldi bu hikaye? Bugün Türkiye'nin dört bir yanında otobüsler hareket etti. Aslında dün hareket etti. Pek çoğu Ankara'ya şu dakika itibariyle ulaşmış durumda. Ankara karlı. Dün geceden beri kar yağıyor. Bayağı yağıyor hem de ciddi anlamda. Ama hikaye bu değil. Bizim derdimiz bu değil. Kar yağışı değil. Bizim derdimiz virüsün dağılması, Covid-19'un dağılması. Hiç utanmadan, arlanmadan bugüne kadar defalarca yapıldığı gibi Karadeniz kongrelerinin tamamı bitirildikten sonra işte Türkiye'nin etrafında başka yerlerde de kongreler yaptıktan sonra iktidar partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi büyük kongresini yapmak üzere bugün Ankara'da hazırlıklarını tamamladı. Ve dün yapılan duyuruda Türkiye'de 81 ilden otobüs kaldırıldı, Ankara'daki kurultaya insan davet edildiği söylendi. Şimdi biz dün itibariyle yayınlanan tabloyu herhalde hepiniz gördünüz. Yani sadece bana has bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum bu tablo. Ama sizinle de paylaşayım yine de. Yani bilenler, bilmeyenler herkes bir şekliyle görsün. Dünün tablosunun içinde 211.848 toplam test yapılmış Türkiye'de. 26.182 vaka var. Bu bir rekor. Daha önce yalan söylenen dönem de dahil olmak üzere bir rekor. Ne zamandı o? Hatırlayacaksınız. Bizde vaka ayrı, hasta ayrı. Hastaneye yattı mı? Hastanenin kapısından geçtiyse ayrı. Ama mesela dış kapıya kadar geldiyse, hemşire görmeden hareket ettiyse o farklı diye yalan söylenen dönem vardı ya. Ondan bile fazla. Ve dün itibariyle 1006 yeni hastadan bahsediliyor. 1006 kişinin hastalığından bahsediliyor. 138'de can kaybı var. Bütün yurtta Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre %65 oranında yoğun bakımlarda, yetişkin yoğun bakımlarında doluluk oranı var. Bu tablo bas bas ölüyoruz diye insanlara çığlık atıyor yüzümüze karşı. Ve bununla birlikte Sağlık Bakanı dün dalga geçer gibi, yine dalga geçer gibi hepimize maskeyi, mesafeyi hatırlatan, kişisel temizliğe dikkat konusunda özen göstermemizi ısrarla söyleyen, bir araya gelip kalabalık yerlerde bulunmamamızı isteyen saçma sapan mesajlar yayınladı. Gördünüz sizler de. Ama bugün özellikle bu otobüs yayını yapmamızın gerekçesi sadece bu değil. Türkiye'nin dört bir yanında, adını tam koyalım, insanlara zulmedilirken, açıkça zulüm yapılırken, bir yandan da derdüstü muradüstü bir otobüse doluşmuş, el sallayan, Rabia işareti yapan bir grup tipin görüntülerinin bütün Türkiye'de paylaşılması tesadüf falan değil. Bu bilinçli yapılan bir şey. Hepimiz biliyoruz artık. Yani özellikle yapılıyor, ısrarla yapılıyor ki insanların canları yansın, canları sıkılsın. Söylenmeye çalışılan şey şu: ben yaparım, sen yapamazsın. Ben haksızlığı da yaparım. Bugün artık Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi haksızlıkla tanımlanabilecek bir iktidar oldu. Çok net bu. Çok net. Haksızlık Türkiye'nin her yerinde. Çalışamayan esnafın üzerinde, işsiz insanda, aç gezen asgari ücretlide, iş bulamayan insanların eline bakan çocuklarında, her yerde bu haksızlık artık boğazından, yakasından akıyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Ve hiç utanmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin medyadan, medyayla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı dün tıpkı burada anlatıldığı gibi, aslında kendisine o soruyu sormasın diye o hale getirilmiş çapsızlardan biri karşısındayken diyor ki 19 yıl boyunca ne yaptınız diye soruyorlar bize. 19 yıl hazırlıktı, asıl şimdi başlıyoruz. Dalga geçmek belki bir anlamıyla hani siyaseten rakiplerine Anadolu tabiriyle gıcık vermek için yapılıyor olabilir. Yalnız burada dalga geçilemeyecek bir bölümü var işin. Ölüm. İnsanlar takır takır, demin gösterdiğim gibi, benim değil Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tablo bu. 138 insan dün sadece, o yalana inanırsanız tabii, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişken hiç utanmadan Sağlık Bakanı olan kişinin, Fahrettin Koca'dır kendisinin, doktor olduğunu iddia ediyorum, bence uzaktan yakından alakası yok hekimlikle, onun anlattığı gibi maskeye, mesafeye önem verecekseniz eğer, hani yine de bir ihtimal tedbirinizi almış olabilirsiniz. Ama açıkça iktidar partisi diyor ki Türkiye'nin dört bir yanından 81 kentten otobüsler kaldırdık ve Ankara'ya geliyor insanlar. Bakın, burada artık ne söyleyeceğinizi bilemediğinizi biliyorum sizin. Ben de aynı durumdayım. Ben de sizden farklı durumda değilim. Sadece benim sizden farkım, bunu açık yüreklilikle dile getirebilmem. Her sabah burada bu ekranın karşısına çıkıp ortada bunu söyleyebilmem, bu riski alabilmem, bu cesareti gösterebilmem. Sizler de yapabilirsiniz. Hatta yapmalısınız. Çünkü yapmadığınız için bu insanlar bu kadar gemi azıya alıyorlar. Başka tanım yok bunun. Türkçedeki karşılığı bu. Gemi azıya almak. İnsanlar ölürken, bu ülkenin sağlık çalışanları canlarını riske atarak o ölümleri engellemeye çalışırken, ülkede Sağlık Bakanı olan kişi hiç utanmadan bunu söyleyebiliyor. Bilim kurulu diye bir yapı var Türkiye'de. Ne işe yaradıkları konusunda zerre kadar fikrim yok. Sizin de olduğunuzu zannetmiyorum. Ama o insanlar hiç utanmadan biz hekimiz, bu yaşananların hepsinde payımız var diye orada görevlerine devam ediyorlar. Sorsanız muhtemelen şu yalanı söyleyecek hepsi. Ama işte bütün her yerin terk edilmesi, burada işlerin yürümemesi anlamına gelir. Ya bunları geçin kardeşim, geçin. Artık pislik, bok boğazımızdan sarkıyor. Gerçekten kusura bakmayın, başka söylenecek hali yok. Dün o yaşanan görüntüyü gördükten sonra sizler ne hissettiğiniz bilmiyorum. Ama bu ülkede köşelere yerleştirilmiş, paraşütle indirilmiş aşağılık tiplerin hiçbiri bunu çıkıp sormuyorlar, söylemiyorlar. Tıpkı o Mahir Ünal'la röportajı yapan tip gibi. Onun öyle bir derdi yok ki. Asla 19 yıllık hazırlık içinde Mahir Bey bundan hiç utanmıyor musunuz diye sormuyor mesela. Sağlık Bakanı o soru sorulmasın diye gece saat 1.30'da insanların çişe kalktığı saatlerde bir tweet atıp kaçıyor. Çok net bu. Çok net. Çünkü biliyor ki soru sorulduğunda verebilecek bir cevap yok. İnsanım diyen kişinin verebileceği bir cevap yok. Bakın, bugünden itibaren Türkiye'de tam kapanma da dahil her türlü tedbir gündeme gelebilir. Artık hepimiz biliyoruz. Geçen hafta iktidarın büyük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi kongresini yaptı. Bu hafta da Adalet ve Kalkınma Partisi tamamlıyor ve bu saatten sonra artık halka şu denilebilir: otobüsle getirdik sizi, ölebilirsiniz. Ölüyor musunuz, geberiyor musunuz, yerlerde mi yuvarlanıyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın. Gerçekten söylenecek başka bir şey kalmadı artık. Ankara daha bundan 3 hafta önce sarıyla turuncu arasında bir yerdeyken şu anda kıpkırmızı. Bunu hepimiz biliyoruz. Kimsenin kimseden saklayabilecek bir şeyi yok. Ve Ankara'ya Türkiye'nin 81 kentinden, bunların aralarında mesela artık 100 binde vaka sayısı 500'ü bile geçmiş durumda olan Samsun var, Ordu var, oralardan da geliyor insanlar. Gelecekler bir kapalı spor salonunda dip dibe kıç kıça oturup birbirlerinin suratına höykürerek, Rabia işareti yaparak orada virüsü tekrar dağıtacaklar ortada. Ve o virüs Ankara semalarında bir kez daha yükselecek, kaç yüz bin milyon on kişi hasta olacak hiçbir fikrimiz yok. Ama bu ülkede mesela ana muhalefet partisi de dahil olmak üzere bütün muhalefet partileri sadece grup toplantılarında bizim burada yaptığımızı yapıyorlar. Bir adım ötesi yok. Gerçekten yok. Hani bir planla ortaya çıkmak, bu kongrenin yapılmasına engel olmak için çabalamak, böyle bir şey yok. Parti sözcüleri çıkıyor, bu asla kabul edilemez diyor mesela. Böyle bir şey olabilir mi diyen genel başkanlar görüyoruz biz. Herkes bir yanıyla bağırıyor. Çok iyi, muhterem, muhterem diye laf sokan hanımefendiler var. Onları görüyoruz. Ama atılmış tek bir adım görmüyoruz. Halk ölüyor ya. Ya daha ötesi var mı kardeşim? Ölüyoruz işte. Yok, daha gidebilecek bir yerimiz yok. Ölüyoruz. Ve televizyon ekranlarında 4-5 ayrı ekrana çökerek İçine edilmiş ekonominin artık toparlanmayacağını bildiği için içine edilmesinde büyük payı da olan Yiğit Bulut mesela, siyah mafyavari bir takım elbise giyip arkasına Türk bayrağını alıp ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlatıyor. Bir sürü tip de dinliyor onu. Televizyon ekranından aracılık yapıyor. İnsanlara yayılmasına aracılık yapıyorlar. O anlatıyor Türkiye'nin ekonominin ne kadar güvenli ellerde olduğunu, çekilen operasyonların nasıl boşa çıkartılacağını. Bu operasyonları kimin çektiğini asla öğrenemedik biz bu arada. Birileri var, birileri operasyon çekiyor ama onlar kim? Hiçbir fikrimiz yok. Ama var, birileri var. Onlar akıllarını estiği zaman, AKP'nin ihtiyacı duyduğu anlarda mesela parasal operasyon çekiyorlar, siyasal operasyon yapıyorlar. Uluslararası ilişkiler operasyonları var mesela. Onlar yapabiliyorlar. Çıkıp bunu anlatan adam o kadar iyi biliyor ki Türkiye'de ekonominin artık tamamen öldüğünü ve arkasına aldığı bayrakla milliyetçilik taslıyor Türkiye'de. Ve milliyetçilik üzerinden, hamaset üzerinden bunlar anlatılıyor. İktidarın büyük ortağı MHP'nin takipçileri, sempatizanları. Ya size soruyorum, hani kafanızda böyle bir Türk imajı var ya, bir Türk dünyaya bedeldir sözünden hareketle herkesten daha üstün görüyorsunuz kendinizi. Ben öyle bir şey olduğuna inanmıyorum da. Hani insanın insandan üstünlüğüne hiç inanmadım hayatım boyunca. Kim olursa olsun inanmadım da. Burada ekstra inanmıyorum. Ama şöyle düşünün. Her şeyi bırakın. O beyaz Türklerin ölümüne şahit oluyorsunuz şu anda. Aklınızdan başka bir şey geçmiyor mu mesela? Ya insanlar ölüyor demiyor musunuz mesela? Kalanını boş verin. Hani siyasetti, kafatasçılıktı, ottu, çöptü falan. Bırakın bunları. İnsanların öldüğünü görmüyor musunuz? Ya gözümüzün içine baka baka dalga geçerek ağzını şapırdata şapırdata Mahir Ünal 19 yılı hazırlıkta tamamladık, asıl şimdi başlıyoruz diyebiliyor mesela. Çünkü bu ülkenin insanları sessiz. Bu ülkenin insanlarının sesi çıkmıyor. Bu ülkenin insanları ödlek. En önemlisi ödlek bu ülkenin insanları. Ağzını açmaktan imtina ediyor. Sıradan insanı da siyasetçisi de aynı konumda. Hiçbir farkı yok ki. Ya ölüyorsun kardeşim, daha ötesi var mı diyorsun. Bakıyor yüzüne boş boş. Hayırlısı diyor mesela. Yani bu artık bu işte diyor, tadı kaçtı diyor. Sonra evine gidiyor, kapısını kapatıyor, oturuyor. Orada bir iki kişiye daha bıdırdanıyor. Muhtemelen ev halkının kafasını dürtüyor. Ama hiçbir şey olmuyor. Yani cebine konuşuyor sonuçta. Ama bu ülkenin siyasetçisi de böyle. Bu ülkenin siyasetçisi bunu söylediğin zaman büyük bir yüzsüzlükle, büyük bir yüzsüzlükle, yani bununla ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor diyor mesela. Devam ediyor. Ne yapıyor mesela? Çalışmaları ne acaba? Ben size söyleyeyim, seçim hazırlığı yapıyor. Seçimde biz bütün bunları anlatacağız. Hepsini, siz şunu, şunu, şunu, şunu yaptınız. Biz de o arada bu haksızlıkların tamamında hazırlıklarımızı tamamladık. Seçimde karşı karşıya geldik. Şimdi halk bize oy verecek, biz iktidara geleceğiz. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Eğer size oy verecek halk kalırsa bu proje tutar. Gerçekten ölmezse, halk sağlıklı kalırsa bu proje tutar. %100. Ben de sizi destekliyorum. Ha, sıkıntı şu, halkın İtlaf olma ihtimali çok kuvvetli. Özellikle itlaf olma diyorum. Ya böyle başka türlü bir ölümden bahsedilebilir mi kardeşim? Bilinçli olarak öldürülüyor bu ülkenin halkı. Otobüsler gezdiriliyor ya Türkiye'nin dört bir yanında. Ya kardeşim bu ülkenin bir sağlık bakanı var. Bu ülkenin hekimleri var. Bu ülkenin avukatları var, hukukçuları var. Gözümüzün içine baka baka öldürüyor adamlar ya. Bakın göreceksiniz bugün nasıl hamaset kusulacak o kürsüden. Ne 2023 hedefleri kalacak, ne 2053 hedefleri kalacak, ne siyasette bugüne kadar yapılanlar kalacak, ne ey Kılıçdaroğlu kalacak. Bunlar atacak, tutacak herkes. Ama orada 15-20 bin kişinin olduğu gerçeğini değiştirmeyecek. Ve bu ülkede bu soruyu bu bakanlara karşılaştığında soramayacak gazeteci müsveddeleri. Halk ölecek. Ertem İlmez'in de 1980'de söylediği gibi dolandırılmış halk ölecek üstelik. Defalarca dolandırılmış insanlar ölecek. Ama bu ülkede hukuksuzluk arşa çıkacak. O hukuksuzluğun içinde insanlar sadece ödleklikleriyle baş başa kalacaklar. Doğru. Canınız yanmayacak. Ödlekliğin böyle bir garantisi var. Canınız yanmaz. Hiçbir şey olmaz. Sesinizi çıkartmazsınız. Adınızı kullanmazsınız mesela. Sosyal medyada çok şekilli takma adlar, lakaplar, nickname'ler alırsınız kendinize. Hatta oradan efelik de yaparsınız. Ne yani asıl adımla yazsam ne değişecek falan filan diye. Bunları da yaparsınız. Doğrudur. Hayatınız hiç etkilenmez. Bir yere kadar. Ondan sonrası ölüm zaten. Niye? Valla Ankara'da virüsün ayrım yaparken dur ya bu insanın sosyal medya paylaşımı yoktu. Bu sesini çok çıkartmamıştı. Bunu öldürmeyeyim diye gezeceğini zannetmiyorum. Şu anda Ankara'ya Türkiye'nin 80 ayrı ilinden virüs taşınıyor. Taşındı. Sabaha kadar geldi zaten. Herkes vaka sayılarının olduğu gibi Ankara'ya getirdi. Şu anda hep beraber Ankara'da bunlar buluşuldu ve dağılıyor. Ankara'ya kongre için gelenler, sabah gittikleri AKP genel merkezinde, kongre salonunun etrafında yedikleri, içtikleri, mesela simitçiden aldığı simitte, orada herhangi bir kafede, çay aldığı bardakta, hepsinde virüsünü dağıttı şu anda. Ve o virüsle biz baş başa yaşamak durumundayız. Mahir Ünal'a sorarsanız her şey yolunda. Hiçbir şey olmaz. Aslanlar gibi devam ediyor. 19 yıl hazırlık yapıldı, 20. yılda artık bu sene tamamen harekete geçiyor. Ana muhalefet partisine sorarsanız böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kabul edilebilir mi? Ana muhalefet sözcüsü de öyle diyor. Mesela muhalefet bloğunun Millet İttifakı'nın en büyük ortaklarından İYİ Parti'nin lideri Sayın Akşener'e sorabilirsiniz. Muhterem bunu görüyoruz. Evet. Evet. Yani ne değişiyor hayatımızda? Bugün Ankara'ya 81 ilden taşınmış, itinayla taşınmış virüsler el değmeden dağıtılacak bütün Türkiye'ye. Ama en çok bizler, Ankara'dakiler yaralanacağız bu işte. Çünkü Ankara semaları bugün virüsle dolacak. Çok net. Çok net. Sağlık Bakanı da söylüyor. Ha bu anlamda söylemiyor, söyleyemez. Öyle bir cesareti yok da. Ama Sağlık Bakanı'nın söylediği de bu. Maske, mesafe, hijyen kuralları da uymanın ötesinde kalabalık ortamlarda bir araya gelmiş 10 bin kişi virüsü yaymak dışında hiçbir eylem icra edemez. Hiçbir eylem icra edemez. Bu kadar net. Bunu hepimiz biliyoruz. Herkes sessiz, hiç kimse ağzını açmıyor. Çok güzel. Sosyal medya paylaşımları yapılıyor. Espriler gırla gidiyor. Acayip yetenekli espri yapan insanlarımız var bizim. Gerçekten hayranım espri gücünüze. Ben ölüm gerçeğini değiştirmişti. Öyle bir sıkıntı var. Ve bugün herkes hep beraber sessiz. Yasalar çiğneniyor, anayasa çiğneniyor. İnsanlık, ahlak çiğneniyor. Ahlak dediğin iki bacak arasında ya, kadının ölümü için gerekliyse iki bacak arasından çözülebilir ahlak mevzu. Ama bak bu da ahlak dediğin zaman hiç kimsenin ses çıkmıyor. Bu ülkenin yazarı, çizeri, köşe sahibi, televizyon programı yapanı, alayı, dalağı, böbreği olduğu gibi takım olarak bırakmış durumda. Herkes dalgasına bakıyor şu anda. Aman abi başıma bir şey gelmesin. Biz hep beraber buradan devam edelim. Doğru, bir takım sıkıntılarımız var ama tamam olmasın. Oysa anayasal hakları elinden alınan insanlarla ilgili kütür kütür dava açılıyor bu ülkede. Dün yarın duruşmaları olan yarın saat 14.20'de İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmaları olan cumartesi anneleriyle konuştum ben. Ve biliyorsunuz 2018'den beri 700. hafta buluşmasında o gün uygulanan polis şiddetiyle ki anayasamıza göre bu insanların şiddet içermediği için önceden haber vermeden bu eylemi yapma hakları var. 700 haftadır evlatlarının kemiklerine bile razı olan Sadece kayıp evlatlarını, yakınlarını, eşlerini, sevgililerini, kardeşlerini, babalarını arayan insanlar. O insanlar Galatasaray Meydanı'nda buluşmaları 700. haftadan itibaren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla engellendikten sonra bir de haklarında dava açıldı bu insanların. Bakın, anayasal haktan bahsediyorum size. Anayasada deniyor ki şiddet içermediği sürece önceden haber vermeksizin bu toplantı ve yürüyüşleri yapabilmek her vatandaşın hakkıdır. Yarın bu insanların davaları var. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasını ihlalden dava açılmış durumda. Ya bu insanların istedikleri sadece ve sadece evlatlarından bir ize ulaşabilmek ya. Bu ülke ahlakını yitirmekle kalmadı, vicdanını da yitirdi çoktan. Çünkü sadece bu davayı açanlarla ilgili konuşmuyorum ben. Bu davaya sessiz kalan herkesle ilgili konuşuyorum. Cumartesi anneleri dendiğinde kafasını çeviren beyaz Türklerle ilgili konuşuyorum mesela. Onların acılarına duyarsız kalan, kafasını çeviren insanlarla. Ama bu insanlar yarın yargılanacaklar ya. Yarın saat 14.20'de duruşmaları var İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Gerekçe toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasını ihlal. Bakın, hiç kimsenin şöyle bir derdi yok. Biz ortaya çıkalım, sokaklarda bağıralım, çağıralım. Bu insanlar sevdiklerinin kemiklerini arıyorlar. 700 hafta boyunca devam etmiş eylemleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tek bir talimatı ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın kararıyla polis tarafından engellendi. Tarih Ağustos 2018. Ya o günden beri bu insanların eylem yapmaları yasak. Neden? Soruyorum ya, neden? Ne zararı var bu insanların? Ellerindeki dövizlerden, pankartlardan, kaybolmuş insanların fotoğraflarından mı rahatsız oluyorsunuz? Eğer oluyorsanız olmayın, o insanları kaybeden sizsiniz. Hani diyorsunuz ya, devlette devamlılık esastır diye. O insanları bir dönem bu devlete yönetici olan insanlar kaybetti. Gözümüzün önünde kaybetti. Bir gün toplumun içinden çekilip alındı onlar. Nerede olduğunu kimse bilmiyor hiçbirinin. Ama anaları, babaları, kardeşleri, eşleri, sevgilileri yıllarca kapılarını kilitlemediler. Belki bir gün gelecekler umuduyla. Ya ellerindeki tek ümit bu insanların. Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelmek, birbirlerinin acılarına tutunarak biraz daha güçlü olabilmeye çalışmak. 2018'in Ağustos'undan beri diyorum ya. 3 yıldır yasaklanıyor tek bir talimatla. Ne değişiyor hayatımızda bizim? Hukuk yok, adalet yok, ahlak yok, vicdan çoktan gebermiş durumda. Hakikaten ne bekliyor insanlar? Siyasal çalışma. Vallahi siyasetçilerin durumu da işte demin konuştuğumuz gibi 3 aşağı 5 yukarı. Ana muhalefet partisi bir yerde, ana muhalefet partisinin beraberinde giden Millet İttifakı'nın güçlü ortağı İyi Parti başka bir yerde muhterem. Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi'nden dolayı çok mutlu. Bu ülkede hala onları parlatmaya çalışan, siyasal İslam'dan hala medet uman andavallılar var bir sürü. Onlar başka bir yerde. Ama bakıyorsun işte mesela bu insanların acıları ortada, hepimizin gözünün önünde duruyor. Ya ne yapacağız diyorsunuz? Ne yapacağız? Hiç değilse şu insanların seslerine bir sesinizle destek verin ya. Ya bu insanları yok saymayın hiç olmazsa. Bu ülkenin beyaz Türkleri, görmezden gelenleri. Hiç değilse yok saymayın bu insanları. İstedikleri çok bir şey değil. Sevdiklerinin kemiklerine, onlardan kalan bir eşya parçasına ulaşmaya çalışıyor bu insanlar. Ve yaptıkları sadece Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelip birbirlerinin acısına tutunmak. O gücü orada bir arada hissedebilmek, bu kadar. 3 yıldır yapamıyorlar. Ve yarın bir de yargılanacak bu insanlar. Türkiye böyle bir durumda. Vallahi böyle bakıldığı zaman kusura bakmayın, o otobüs dışında hani merhum büyük yönetmen Ertem İlmez'in Banker Bilo'daki dolandırıcı otobüsü dışında benim aklıma herhangi bir imaj gelmedi. Bugün yayınla ilgili paylaşmak üzere. O imajda dün akşam sosyal medyada da hızla yayılan o rabia yapıp birbirine el sallayan çirkin tiplerin adını koyalım da o çirkin tiplerin görüntüsünü paylaşmak da gelmedi içimden. Midem bulandı onu da düşününce. Böyle sıradan bir otobüs görüntüsüyle size bunu göstermeye, anlatmaya çalıştım. Ama içinde, otobüsün içindeki dolandırılan insanlar hepimiz. Gerçekten bu ülkenin insanları sessiz kaldığı sürece, ağzını açmadığı sürece, bir cehaletin, bir kötülüğün bu kadar hüküm sürmesine, sesini çıkartmadığı müddetçe biz daha çok yaşayacağız bunları ya. Çok. Umuda tutunmak için insanların yapmaya çalıştığı bir şeyler var. Ne yaptığını kimse bilmiyor ama. Gerçekten bilmiyor. Parça parça. Çünkü bu ülkede öyle dandik bir muhalefet var ki. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla dandik bir muhalefet var. O yüzden de hiçbir şey olmuyor. Umut demişken 76 yaşında bir öğretmen, emekli öğretmen Yusuf Ziya Algan ameliyata girmek üzereymiş şu anda. Oğlu bana ulaştı. Bu yayını hiç kaçırmayan insanlardan biri. Yusuf Hocam ellerinizden öpüyorum öncelikle. Şimdiden sağlıkla girin çıkın. Saat haberlerinizi de alalım aynı şekilde. Biraz böyle sıkıntılı, canı sıkkın, üzgünmüş kendisi. Bugün yayında konuştuklarımız da tatsız şeyler Yusuf Hocam. Ama olsun, sağlıktan ötesi yok, sağlıktan önemlisi yok. Hayırlısıyla girin çıkın ameliyatınıza. İyi geçsin, yolunda olsun her şey. Biz de inşallah sonrasında saat haberlerinizi alalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden en azından oturup konuşabiliyoruz. Gerçekten. En azından bir grup insan, ya biz vazgeçmedik kardeşim, biz bunu yüksek sesle dillendirmekten vazgeçmedik, bunu dillendirmekten vazgeçersek insanlığımızdan utanmamız gerekir diye bir araya geliyoruz. Bir grup insan hiç utanmıyor. Ahlakla uzak yakın alakaları yok. Onlar ahlakı ihtiyaç duyduklarında kullanmak üzere iki bacaklarının arasında zannediyorlar. Ama zihinsel ahlak, insanlık tarihinin getirdiği, yarattığı o ahlak felsefesi onların hayatında yok. Onlar o pisliğin içinde, o bokun içinde debelenip duruyorlar. Debelenmeye de devam etsinler. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun, artık haftanın sonunda tam ortasına geldik. Bundan sonrası biraz yokuş aşağı gidecek haftanın. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıldırsam buradayım. Gelin orada konuşalım. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, ağzınızın tadının yerinde olduğu, sevdiklerinizin de yanınızda olduğu çok şık bir hafta diliyorum. Çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.